Merhaba, ben Tuğba Memiş. Mahreç Dünya'da her hafta yurt dışından muhabirlerimizle o ülkenin gündemini konuşuyoruz değerli dinleyiciler. İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarını sürdürürken İsrail-İran arasındaki gerginlik tırmanıyor. İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran'ın konsolosluk binasını vurmasının ardından İran 13 Nisan'da İsrail'e hava saldırıları düzenledi. Netanyahu hükümetine İsrail sokaklarındaki tepki de artıyor bir taraftan. Aslında 7 Ekim'den önce de tepkiler vardı. Bu süreçte kendisine koşulsuz destek olan Amerika Birleşik Devletleri'ndense Netanyahu'nun bilerek bölgesel tansiyonu yükselten adımlar attığı yorumları yapılıyor. Hemen konuğuma dönmek istiyorum. Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri Enes Canlı bizlerle İsrail-İran çatışmasını hem de iç siyasette neler oluyor bir bakalım. Enes Bey hoş geldiniz.
Merhabalar Tuğba, kolay gelsin.
Şimdi İsrail'in İran konsolosluk binasını vurmasının ardından İran bu kez İsrail'e misilleme yaptı, hava saldırıları düzenledi. Öncelikle bu saldırı İsrail'de nasıl yankı buldu diyerek başlayalım Enes Bey.
İsrail tabii ki tarihinde ilk defa İran topraklarından bir saldırıya maruz kaldı. Ki İsrail için her zaman bu kamuoyunda da kanıksanmış bir gerçeklik olarak biliniyor. İsrail için bir numaralı ulusal güvenlik tehdidi her zaman için İran olarak isimlendirilir ve İran'ın nükleer programına ilişkin alerji İsrail'de her seviyede devlet adamı ve güvenlik yetkilisi tarafından dile getirilir. Dolayısıyla çok yakından takip edildi, çok dikkat kesildi. Ancak şöyle bir durum ortaya çıktı. Şunu unutmamamız gerekiyor. 13 Nisan'da İran topraklarından İsrail'e düzenlenen saldırıda 300'den fazla mühimmat atıldığı bahsediliyor. Sadece İran topraklarından. Bunun yanı sıra Suriye, Irak, Yemen, Lübnan'da İran'ın vekilleri tarafından da aynı şekilde silahlı insansız hava aracı, füzeler atıldığı aktarılıyor. Yani 500'e yakın mühimmatın İsrail'e fırlatıldığından bahsediliyor. Ama bunların %99'unun havada farklı hava savunma sistemleri ve önleyici füzelerle önlendiğine dikkat çekiliyor. İsrail'de neresi isabet aldı? En kritik nokta güneyde Necef Çölü üzerinde, Latince ismiyle Negev Çölü üzerindeki Nevatim askeri üssü ve burada da küçük bir maddi hasar oluştu. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi Salı akşamı düzenlediği basın toplantısında buradaki hava üssünden düzenledi basın toplantısını ve dedi ki hava üssümüz çalışmaya devam ediyor. İran'ın saldırısını püskürttük, önledik ve hava kuvvetlerimiz hazır yönünde bir mesaj verdi. Şimdi milyon dolarlık soru, herkes de bunu soruyor. İsrail nasıl bir karşılık verecek? İsrail karşılık verecek mi? İsrail'in karşılık vereceği netleşti. İsrail Savaş Kabinesi, İsrail Devlet Televizyonu'nun haberine göre İsrail Savaş Kabinesi İran'a bir karşılık verme kararı aldı. Tekrar başa dönecek olursak 1 milyon dolarlık soru. Bu karşılık ne zaman verilecek? Neresi hedef alınacak? Ve ne ölçekte hedef alınacak? Şu an kamuoyundaki ana gündem maddesi bu. Bununla ilgili birkaç seçenek var. Bunlardan birisi şu anda Yahudilik inancına göre Hamursuz Bayramı diğer ismiyle Pesah Bayramı yaklaşıyor ve burada bir ara tatil dönemi. Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nda da geniş kitlelerin, geniş anlamda çok sayıda İsrailli'nin tatile ayrıldığını gördük. Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nda uzun kuyruklar oluştu. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi yaptığı açıklamasında da hava savunma kuvvetleri ve önleyici füze ekiplerine hava kontrol sistemlerinin bulunduğu bir üssü ziyaretinde yaptığı açıklamada burada bulunan askerlere övgüde bulunarak yakında gelecek Hamursuz Bayramı'nda İsraillerin normal hayatına devam etmesinin kendileri sayesinde sağlandığını söyledi. Şimdi İsrail basınında iki yorum var. Ya bu saldırı Hamursuz Bayramı'ndan sonra gerçekleşecek, yani Nisan sonuna denk geliyor yaklaşık. Ya da diğer bir olasılık, İsrail askeri harekat planlayıcıları böyle bir mesaj vererek İran'ı yanıltmaya çalışıyor ve gerek İran'ın savunma sistemleri, savunma hazırlıkları, gerekse İran'ın bölgedeki vekillerinin gardını düşünmesini sağlamaya çalışıyor. Şimdi ne zaman sorusuna verdik. Nasıl, neresi hedef alınabilir? Burada çok seçenek öne çıkıyor. Birden fazla opsiyon değerlendiriliyor. İsrail Savaş Kabinesi ve ordusu tarafından. Bunlardan birisi Suriye veya Lübnan'da İran'ın vekilleri hedef alınabilir. Buralarda üst düzey isimler vurulabilir. Bu seçenekler arasında ya da İran'da bir askeri üs olabilir. Bu misilleme, İran'ın düzenlediği saldırıya misilleme olarak değerlendiriliyor. Ya da İran'da kapsamlı bir saldırı. Bunun içinde nükleer tesislerin de yer aldığı, stratejik binaların yer aldığı kapsamlı bir saldırı seçeneği var. Ancak İsrail Devlet Televizyonu'nun haberine göre Netanyahu olayların daha da tırmandırılması ve bölgesel bir çatışmayı tetiklemeyi tercih etmiyor ve İran'da kapsamlı birden fazla noktaya düzenlenecek bir saldırı planını kabul etmiyor, reddediyor. Bunun dışında saldırının şiddetine ilişkin değerlendirmelerde İsrail'in geçmişte olduğuna benzer biçimde İran'ın elektronik sistemlerine bir siber saldırı, bu nükleer tesisler olabilir, devlet kuruluşları olabilir, askeri kuruluşları olabilir, bunlara yönelik bir siber saldırı olasılığını değerlendirdiği aktarılıyor ve bu en hafif seçenek olarak aktarılıyor. Diğeri siber saldırıyla eş zamanlı olarak az önce bahsettiğimiz gibi fiziki bir saldırı. Bunda Suriye veya Lübnan'daki hedeflere düzenlenebileceği belirtiliyor. Diğer seçenek de yine siber saldırıyla eş zamanlı olarak İran içinde askeri üslere ya füze ya da hava saldırısıyla İran içindeki askeri üslerin hedef alınması değerlendiriliyor. Hemen şunu da ekleyeyim Tuğba. İsrail'de şu anda, şu günlerde, şu dakikalarda herhangi bir savaş hazırlığı havası yok. Yani biz cumartesiye gelene kadar her an bir saldırı olacakmış gibi İsrail basınında sürekli kulis bilgilerinin aktarıldığı haberlere rastlıyorduk. Cumartesi akşamı da İsrail ordusuna bağlı İç Cephe Komutanlığı vatandaşların uyması için yeni güvenlik talimatları açıklamıştı ve ülke genelinde okulları 2 gün boyunca tatil etmiş, yüksek öğrenime ara vermiş, sınavları iptal etmişti ve binden fazla kişinin toplanacağı etkinliklerin iptal edildiğini, yasaklandığını duyurmuştu. Ancak bugün şu saatlerde İsrail'de hayat normal seyrinde akıyor ve herhangi bir saldırı hazırlığı, bir savaş pozisyonu olmadığını gözlemleyebiliyoruz.
Şimdi iç siyasete değinelim. Netanyahu hükümeti İsrailliler tarafından protesto ediliyor ve halk sokağa çıkıyor. Koalisyon ne durumda? Netanyahu hükümete hakim mi? Muhalefetin tutumu ne bir taraftan bu İran ve Gazze konusunda? Neler söylersiniz?
Tuba, Netanyahu 2023'ün ilk aylarında iktidara geldi ve kendisini iktidarı taşıyan koalisyon ülke tarihinin en sağcı hükümeti olarak isimlendiriliyor. Hemen koalisyonun formasyonunu bir hatırlayalım. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Sağcı Partisi Likud Partisi birinci sırada. Onun ardından aşırı sağcı müttefikleri son seçimlerde büyük çıkış yakalamıştı. Burada Dini Siyonizm Partisi'nin lideri Bezalel Smotrich'in 7 vekili var. Bunun yanı sıra yine Yahudi üstünlükçü bir siyaseti savunan aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nin 5 milletvekili var. Bu ana omurgayı oluşturan koalisyonda bu iki parti, bunun ardından da ultra ortodoks Yahudi, daha muhafazakar Yahudi seçmeni temsil eden iki parti, Şas Partisi ve Birleşik Tevrat Yahudiliği partileri yer alıyor. Tabii Netanyahu hükümeti göreve geldikten sonra yargı düzenlemesi için düğmeye basmıştı. Geçen yıl boyunca bunu çok konuştuk. Bu yargı düzenlemesi protestoları 7 Ekim'e kadar devam etti. 7 Ekim'de de Netanyahu'nun muhaliflerine göre ülke tarihinin en ağır felaketi olan Gazze şeridinden Hamas'ın liderliğini yaptığı silahlı grupların düzenlediği saldırılar gerçekleşti. Tabii 7 Ekim'in ardından bu tür ulusal kriz durumlarında genelde toplumlarda liderin arkasında toplanma refleksi vardır. İlk aşamalarda bunu gördük. Ancak aradan geçen 6 ayda Netanyahu'nun Gazze şeridindeki savaşı yönetme biçimi ve bu savaşta ısrar etmesi eski muhaliflerinin Netanyahu ile olan hesaplarını yeniden gündeme taşıdı. Şunu unutmayalım, Gazze şeridinde hala daha 130'dan fazla İsrail'e esir bulunduğu aktarılıyor. Bunların bir kısmı hayatta, bir kısmının da naaşı burada bulunuyor. Ve Netanyahu hükümetinin Hamas ile bir anlaşmaya yanaşmaması, müzakerelerde daha katı tutumunda ısrarcı olması ve esirleri getirmek için askeri seçeneği öne çıkartan politikaları, bu Gazze şeridindeki İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçilerinin de tepkisini çekti. Bugün biz sokaklarda giderek daha fazla hem Netanyahu hükümetinin karşıtları hem de Gazze şeridindeki İsrailli esirlerin yakınlarını yan yana görüyoruz. Aradan geçen 6 ayda sokaktaki tepki artıyor. Ancak şunu unutmamamız gerekiyor. Bu kesimler 7 Ekim saldırısı yaşanmadan önce de Netanyahu hükümetine karşı çıkan kesimlerdi. Bu dikkatimizi çekiyor. Yani Netanyahu'nun sağ seçmeni, aşırı sağcı seçmeni de Netanyahu hükümetini ve buradaki figürleri desteklemeye devam ediyor. Yani İsrail'de 7 Ekim öncesindeki toplumun iki kampta kutuplaştığı tablo bugün Nisan ayına indiğinde İsrail'in Gazze şeridine 6 aydır saldırıları devam ederken olduğu gibi devam ediyor. Şunu hatırlatmakta fayda var. İran'ın düzenlediği saldırı İsrail'deki siyasi hesaplaşmaları bir nebze yeniden rafa kaldırdı. Yani güvenlik ekseninde ülkede siyasette yeniden bir tek sesliğe dönüldü. Bunu görebiliyoruz. Tabii muhalefet partileri Netanyahu'yu eleştirmeye devam ediyor. Bugün hala daha gelinen noktada İran'la çatışmaya varan noktada Netanyahu'yu eleştirmeye devam ediyor. Ancak malum söylemin akışı ve genel kamuoyunun akışı İsrail ordusundan gelen açıklamalar, İsrail savaş kabinesinden gelen açıklamalar buradan verilen mesajlara daha çok yönelmiş durumda. Ve Netanyahu hükümetine ilişkin eleştiriler biraz daha kısılmış durumda. Tabii şimdi İran Savaşı'nın durduğu durumda da şöyle bir tablo ortaya çıktı. İsrail son 6 aydır uluslararası alanda çok sıkışmaya başlamıştı. 7 Ekim'de düzenlenen saldırıların ardından İsrail'e özellikle Batı başkentlerinden ve Washington'dan koşulsuz bir destek yağmıştı. Buradaki karar alıcılardan biz İsrail'in savunma hakkını desteklediği yönünde açıklamalara tanık olmuştuk. Ama tabii aradan geçen 6 ayda Gazze şeridinde 33 binden fazla Filistin'in can verdiği, 70 binden fazlasının yaralı olduğu, Gazze'nin içine düştüğü bu harap durum, 21. yüzyılda kıtlığın yaşandığı insanlık yapımı, insanlık felaketi ardından İsrail hükümetine ilişkin eleştirileri giderek daha da yüksek tonda gelmeye başlamıştı. Tabii İran'ın saldırısının ardından Netanyahu hükümeti bir yerde rahat nefes aldı. Yeniden Washington'la bozulan ilişkilerinde aynı güvenlik işbirliği ekseninde yeniden bir araya geldi. İsrail'in kendisine ait gördüğü Batı ittifakı, İngiltere, Fransa gibi ülkelerle yeniden savunma alanında, güvenlik, askeri alanda yeni bir yakınlaşma içine girdi. Diplomatik sahada, uluslararası arenada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarını, ateşkes kararını tanımadığını açıklayan İsrail, yeniden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne giderek bu saldırı ile ilgili oturum talep etti. Yani İsrail adına İran'ın düzenlediği bu saldırının ardından yeniden uluslararası alanda Batı İttifakı ile bütünleştiği bir tablo ortaya çıktı. Şimdi merak edilen soru, Netanyahu hükümeti, başta da Netanyahu bu krizi nasıl yönetecek? Bunun bölgesel bir çatışmaya dönüşmesini önleyebilecek bir saldırıya mı imza atacak, yoksa olayları daha da mı tırmandıracak? Tabii Netanyahu'nun içinde bulunduğu zor durum şu, az önce yayının başında söylediğimiz gibi ülke tarihinin en sağcı kabinesine liderlik yapıyor. Dolayısıyla koalisyonu içinde yer alan aşırı sağcı isimler, az önce ismini zikrettiğimiz Itamar Ben-Gvir, mesela Smotrich gibi siyasetçiler, İran'a çok sert bir karşılık verilmesi gerektiği, İran'ın karşısında İran'ın yerle bir edilmesi gerektiği, doğrudan nükleer tesislerine saldırılması gerektiği yönünde çağrılar yapıyor. Ki bu tabanlarının da duymak istediği mesajlar, bu siyasetçilerin tabanları da daha aşırı sağcı, güvenlikçi, daha agresif bir politika belirlemeyi, daha güç odaklı politikayla hakimiyet kurmayı isteyen isimler. Tabii Netanyahu bu isimleri teskin etmeye çalışıyor. Bir yandan da koalisyonunda tutmaya çalışıyor. Bu içinde bulunduğu zor durumun başında bu geliyor. Bunun yarı sıra İsrail de her zaman bir ordusuyla tanınan bir ülke. Yine güç siyasetini bölgede uygulamayı benimsemiş bir ülke. Askeri seçeneklere başvurmayı önceleyen bir ülke. Dolayısıyla İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatından da Netanyahu'ya daha bir an önce karşılık verilmesi gerektiği, daha agresif bir politika belirlenmesi gerektiği yönünde de telkinler geliyor. Netanyahu gerek savaş kabinesinde, gerekse bu güvenlik toplantılarında, siyasi hükümet toplantılarında bu krizleri nasıl yönetecek, bunu önümüzdeki günler gösterecek.
Tam da bunlar ışığında İsrail'de herhangi bir erken seçim beklentisi var mıdır?
Tuğba, İsrail'de seçimler Kasım 2022'de gerçekleşti. Şimdi baktığımız zaman 2026 Ekim'de görünüyor normal seçim tarihi. Nisan 2024'e geldik. Şöyle bir tablo var. Netanyahu kabinesi içindeki bir yandan Hamas ile ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakereleri var. İsrail'in Gazze şeridindeki esirleri sağ salim evlerine geri getirebilmesi için siyasi seçenekten başka yolu olmadığı tüm uzmanlarca her seviyeden dile getiriliyor. Ancak Netanyahu eğer ki Hamas ile gerek ateşkes gerekse karşılıklı esir takasına ilişkin bir anlaşma imzalaması halinde koalisyonunda az önce bahsettiğimiz aşırı sağcı isimler hükümeti devirmekle tehdit ediyor. Yani eğer ki Netanyahu bu Gazze şeridindeki İsrailli esirlerin ailelerini ve Gazze şeridindeki esirlerin geri getirilmesine ilişkin talebi karşılamak istiyorsa Hamas ile anlaşma imzalaması lazım. Ancak bunu yaptığı zaman da aşırı sağcıların istifa riski var. Bunu yaparsa, eğer ki Gazze şeridinde Hamas ile bir anlaşma imzalarsa, bu aşırı sağcı isimlere daha fazla taviz vermek zorunda kalacaktır. Bir yandan da tabii 7 Ekim yaşandığında ülkede iktidar koltuğunda oturan Netanyahu'ydu. Ve 7 Ekim'e gelen süreçte de İsrail toplumunda büyük bir parçalanma vardı. Bu parçalanma da İsrail ordusuna sıçramıştı. Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi nedeniyle ortaya çıkan protestolarla. Dolayısıyla 7 Ekim'in yaşanmasıyla ilgili Netanyahu'yu suçlayan kesimlerin de sayısı artıyor. Kısa vadede Netanyahu hükümetine eski savunma bakanı Benny Gantz partisiyle beraber katılmıştı. Netanyahu hükümeti genişleyerek yeni bir ulusal birlik hükümetine benzer bir hal almıştı. Ancak Netanyahu şunu çok iyi biliyor ki eski siyasi rakibi Benny Gantz bir an önce kendisini başbakanlık koltuğundan indirmek istiyor. Çünkü anketlerde de Benny Gantz'ın giderek daha iyi, çok yükseldiği, daha ılımlı, daha sağda olmasına rağmen, sağ siyasetçi olmasına rağmen daha ılımlı politikalar belirleyen Benny Gantz'ın daha çok yükseldiği yönüne işaret ediyordu o anketler. Ki Benny Gantz da geçtiğimiz haftalarda Eylül ayında ülkenin yeniden seçime gitmesi gerektiği ve siyaset kurumunun halktaki güvenini yeniden tazelemesi gerektiğini söyledi. Kısa vadede Netanyahu'nun 120 sandalyeli mecliste, Knesset'te 64 sandalyelik yerleşik bir koalisyonu var. Buna Benny Gantz'ın partisini katmıyorum. Böyle bir 64 vekillik üstünlüğü korumaya çalışacaktır. Koalisyonu dağılmaması için çabalayacaktır. Ancak 7 Ekim'in faturası İsrail açısından her geçen gün artıyor. Gerek savaşın doğurduğu maliyet, Gazze şeridi çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde yaşayanlar ve Lübnan sınırında İsrail yerleşim yerlerinde yaşayanlar evlerinden tahliye edilmiş durumda ve hala otellerde veya başka okullarda devlet tarafından başka yerlere nakledilmiş biçimde yaşıyorlar. Bunların hükümete ilişkin tepkisi giderek artıyor. Şu an kısa vadede bir erken seçim görünmüyor ama İsrail'in Gazze şeridine 7 Ekim'den itibaren başlayan saldırıları, bunların Lübnan sınırına uzanması, ardından Yemen'den, Husilerden gelen SİHA ve füze saldırıları ve bugün geldiğimiz durumda bölgede İran-İsrail çatışmasının tartışıldığı bir durumdayız. Dolayısıyla erken seçime ilişkin kısa vadede bir beklenti olmadığını söylemek mümkün. Ancak önümüzdeki günlerin, haftaların, ayların ne getirebileceğini tahmin etmek bulunduğumuz yerden çok zor görünüyor.
Evet değerli dinleyiciler, İsrail-İran çatışmasını ve İsrail iç siyasetine değindik. Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri Enes Canlı'yla. Enes Bey çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Programı kapatalım. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Bizleri dinlediğiniz mecralardan takip etmeyi unutmayın efendim. Hoşça kalın.